Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili farklı konuları paylaşmaktayız. Bazen misafir davet etmekteyiz, bazen tek başına bu programı yürüttüğümü artık biliyorsunuz. Eğitim her şeyimizin, her çalışmamızın önünde olmalıdır. Milli mutabakatımızın, kalkınmamızın asıl unsuru eğitim olmalıdır. Eğitimi yücelttiğimizde, geliştirdiğimizde, eğitimin asli unsurlarını yücelttiğimizde, büyüttüğümüzde inşallah ülkemizde ekonomik refah da gelecektir, mutluluk da gelecektir, ümit ediyoruz. Öyle bakıyoruz, öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla eğitim her zamankinden daha önemli olduğunu görüyoruz ve her geçen günde eğitim zorlaşmakta, önemiyle birlikte zorlaştığını da görmekteyiz kıymetli dostlar. Efendim geçtiğimiz haftalarda fark atan bir eğitimci veya sıra dışı bir eğitimci, olağanüstü bir cümle olarak kullanacak olursak mucize öğretmen diyebileceğimiz ama fark atan bir eğitimci olabilmenin sırlarını paylaşıyorduk. Bunu da Sınıfta Devrim kitabından eğitimci yazar Hüseyin Akar beyefendinin kaleme aldığı Sınıfta Devrim kitabından paylaşmaya başlamıştık. O Sınıfta Devrim kitabında Hüseyin Akar beyefendi tecrübeli, deneyimli eğitimci, başarılı bir öğretmenin 32 tane esaslarının, şartlarının olduğunu ifade etmişti. 32 şart diye bir başlığı vardı. O başlıklardan paylaşımda bulunup dilimiz döndüğü kadar açıklamaya çalışıyorduk biliyorsunuz. İnşallah bu hafta da yine bu şartları tamamlamayı hedefliyorum. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz gibi her Eğitim Dünyası programında eğitimciyi sıra dışı hale getirecek, farklı kılacak, sevecek, sevindirecek, etrafında fark edilecek, fark atan eğitimci olabilecek sırları nelerdir? Böyle öğretmenleri bizler nasıl takip edebiliriz? Anne babalar olarak bizler nasıl bulabiliriz? Bu anlamda bir ipucu olması açısından bu programı yaptığımı biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda fark atan bir eğitimci, sıra dışı bir eğitimcinin 11 şartını görmüştük. Bunlardan hatırlayacak olursak birincisi, bir eğitimci hedef koymalıdır ve koyduğu hedefe inanmalıdır. En önemli husus olarak belirtmişti Hüseyin Akar Bey Sınıfta Devrim kitabında. İkincisi, bir eğitimci azimli ve sebatlı olmalıdır diyordu. Üçüncüsü, bir eğitimci öğrencisinde var olan heyecanı artırmalı. Ki bu mesleğin en önemli sırrı da heyecandır. Hem öğretmende heyecanı olacak, hem de öğrencide öğrenme heyecanı, aşkı olacak. Eğitimci de öğrencide var olan heyecanı artırmalı. Dördüncüsü, öğrencilerinin önündeki öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmalı bir eğitimci. Beşinci şart, öğretme heyecanı duymalı. Altıncı şart, bir eğitimci öğretmen değişime açık olmalı. Yedinci şart, açık zihinli olmalı. Sekizinci şart, iyi bir model olmalı. Dokuzuncu şart, bir eğitimci adil olmalı. Onuncu şart, bir eğitimci akıl teri dökmeli. Onbirinci şart, kadife sesli olmalı. 12. şart, öğrenciyi tanımalı, anlamalı ve onlarla bütünleşmeli. 13. şart, veli ile iyi iletişim kurmalı ve işbirliği yapabilmeli. 14. şart, meslektaşları da iyi iletişim kurmalı. 15. şart, iyi bir sınıf iklimi oluşturmalı. 16. şart, aktif öğrenme ile öğrenciyi aktif hale getirmeli. 17. şart, farklı olmalı. 18. şart, iyi niyet ve samimiyet üzerine olmalı bir eğitimci. Yine bir eğitimci 19. şart olarak öğretme heyecanına sahip olmalı. 20. şart, öğretimde özgün materyaller üretebilmeli ve kullanabilmeli. 21. şart, her ay bir sosyal sorumluluk projesi üretmeli sınıfında. 22. şart, ödevin ödülü öğretmenin kalbi, yani ödevin ödülü öğretmenin kalbini kazanmak olmalı. Çocuklara bu bilinci vermeli. 23. şart, yazıya, defter düzenine önem vermeli. 24. şart, etkili çevre oluşturmalı ve kullanmalı. 25. şart, grup çalışmalarına önem vermeli. 26. şart, hiçbir öğrenci geride kalmasın, yani tam öğrenme çalışmaları yapmalı. 27. şart, kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışmalı. 28. şart, her öğrenciyi fark etmeli ve ona adil davranmalı. 29. şart, yarın şimdidir diyebilen olmalı. 30. şart, eleştiriye açık olmalı. 31. şart, kendi sıkıntı ve problemlerini sınıfa taşımamalı. Ve 32. şart da eyleme geçmeli olarak sınıfta devrim kitabında ifade edilmişti. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, geçtiğimiz hafta da biz bu bir eğitimci sıra dışı kılan, fark atması neden olan 32 şarttan 11 tanesini paylaşmıştık. Bugün de 12. şarttan itibaren vaktimizin el verdiği kadar kaç tane şartı paylaşabiliriz ona bakıyor olacağız kıymetli dostlar. Evet, 12. şart, öğrenciyi tanımak, anlamak ve onlarla bütünleşmek 12. şart. Öğretmenliğin çok zor bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz. Öğretmenin taşıdığı ağır sorumluluk bu zorluğu oluşturuyor. Sorumluluğu yüreğinde taşıyan her öğretmen, zorlukların üstesinden çocukları tanıyarak, onları anlayarak ve onlarla hemhal olarak gelebilir. Böylece zoru başardıkça kendini daha iyi geliştirir ve mesleğe mutluluğa erişebilir. Bu zor mesleği gereği gibi yapabilmek için en önemlisi, öğrenciyi etkin tanıyabilme donanımına sahip olabilmektir. Zor öğrencileri anlayabilme becerisine sahip ve bu donanımı yerinde ve zamanda kullanabilen öğretmenler, problemli davranışları ortadan kaldırmakta zorlanmazlar. Yani gerçekten bir eğitimci hem kendisini tanımalı hem de karşısındaki muhatabını tanıyabilmeli. Bir öğretmenin de muhatabı öğrenci olduğuna göre öğrencisini çok iyi tanımalı, onu anlamalı ve onunla hemhal olmalı, onunla bütünleşebilmeli. Evet, günümüz ilkokullarında öğrenciler arasında söz dinlememe, kurallara karşı çıkma, başkalarına hafif derecede zarar verme en sık görülen olumsuz davranışlardır. Bu tür davranışların sıklığı da gitgide artmaktadır. Ortaokulun sonuna doğru ve lise yıllarında ise bu derslere katılmama, kavgalara karışma, okuldan kaçma, zararlı alışkanlara karşı eğilim olarak gözlemlenmektedir. Bu problem davranışlar çeşitli yöntemlerle tespit edilir, edilebilir, evet. Öğrencilerin problem davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri tespit etmeye çalışmanın amacı ne olmalıdır? Öğrencileri daha iyi tanımak olmalıdır. Problem oluşturan davranışları ortadan kaldırmayı amaçlayan tanıma çalışmalarında film izlemek, beraber yolculuğa, sinemaya veya tiyatroya gitmek, yani beraber olmak, birlikte etkinlik düzenlemek, resim çizdirmek, beraber resim yapmak, örnek vaka analizi yaptırmak gibi etkinliklerle öğrenci daha iyi tanınabilir. Yani bir eğitimci öğrenciyi tanıyabilecek teknikleri bilmelidir. Özellikle problem davranışların nedenlerini ortaya çıkartabilmek için bir film izlemek, ona uygun o problem davranış analiz edebileceği çıkartıp bir film izleyerek ve üzerine sohbet ederek, beraber yolculuğa, sinemaya, tiyatroya giderek, resim çizmek veya çizdirmek, örnek vaka analizi yaptırmak ve benzeri etkinliklerle o öğrencinin arka plandaki problem davranışları gözlemlenebilir. Bu problem davranışların ortadan kalkması için her öğrencinin üzerinde birebir çalışmak gereklidir. Onları tanıyabilmek için onlara yakın olmak gerekir. Yakınlık, onları her şeye rağmen kayıtsız şartsız sevmekle mümkün olur. Mutlaka çocukları sevdiğimizi belli etmek gerekir. Onlara karşı samimi olmak gerekir. Samimiyetin dili yoktur. O gerçekten gözlerden anlaşılır. Onları sevdiğimizi kesinlikle hissettirmeliyiz. Çocuklarımızı sevdiğimizi öğretmenler hissettirmelidir. Samimiyetimizi göstermeliyiz ki onlarla bütünleşelim. Çünkü söylemekten daha etkilidir hissettirmek, onların gözlerinin içerisine bakmak, saçlarını okşamak ve onların sevildiklerini hissettirmek oldukça önemlidir. Çünkü yavrularımız masum ve sevilmeye çok layıktırlar. Sevgiyle engelleri aşıp zor olan öğrencilere bile rahatlıkla ulaşabiliriz. Sevgiyle engelleri aşmak ve o zor öğrenci hakkından gelebilmek gerçekten bir ustalık ister, bir maharet ister. Biz onlara ulaştığımız zaman onlar da kayıtsız şartsız bizlere teslim olacaktır. Yakın olmak, onlarla dostane ilişkileri kurmak ve değer vermek bütünleşmemizi sağlayacaktır. Değer veren öğretmen aslında her zaman değerin en büyüğünü gören öğretmendir. Değer veren öğretmen gerçekten de daha büyük değer görür kıymetli dostlar. Öğrencileri iyi tanımalı ve onları iyi anlamalıyız dedik ya. Bunun için onları iyi gözlemlemeliyiz ve ne istediklerini çok iyi bilmeliyiz. Onlar ne isterler, neden zevk alırlar ve nasıl öğrenirler? Tüm bu soruları onları tanıyıp onlarla hemhal olmaya çalıştığımız zaman bütünleşiyoruz ve bu işimizi daha çok kolaylaştırıyoruz. Ve mesleki hayatında bir öğrencinin ilgisini artırabilmek için de bir öğretmenin yapması gereken bazı basit adımlar vardır ki onlar da şunlardır. 1. Öğrencinin adıyla hitap edebilmek. Her öğrenci adıyla hitap edilmek ister kıymetli dostlar, sevgili eğitimci arkadaşlar. Çocuğa ismiyle hitap etmek ona değer vermektir. İnsan ilgi duyduğu ve değer verdiği kişiyi ismiyle anar. Bireye, kişiye adıyla hitap edildiğinde ortam hemen ısınır. Olumlu bir hava oluşuverir. Hele bu okulun açıldığı ilk günden ve tanışma anından hemen sonra olunca sınıfın atmosferi değişiverir. Öğrenciye adıyla hitap eden öğretmen ya da dışarıda herhangi biriyle çocuk arasında bir yakınlaşma, bir samimiyet meydana gelir. İsim bir insanın sahip olduğu ve en çok önemsediği değerlerin başında gelir. Hayatımızda hepimizin çeşitli görevleri, çeşitli rolleri vardır. Öğretmen, hakim, savcı, mühendis ya da işveren olmak, eş olmak, asker olmak, teyze, hala, dede, babaanne olmak gibi. Çocuğumuzla ilişkimizdeki rolümüz ise anne, baba veya öğretmen olmaktır. Çocuğumuzdan birinci derecede bizim sorumlu olduğumuzu düşünürsek, ona nasıl baktığımız, nasıl gördüğümüz bu rolümüzü belirleyen en önemli unsurdur. Biz çocuğumuza rolünü nasıl hissettirirsek de çocuk da kendisine biçilen bu role bürünür. Yani biz çocuğumuza rolünü nasıl hissettirirsek çocuk da kendisine biçilen bu role bürünür. Benimser ve böyle davranır. Bir öğrenciye "Yaramaz oğlum benim, çok hareketlisin, hiç yerinde duramıyorsun" diye hitap ettiğimizde öğrenci önce bu durumu anlamaya, içselleştirmeye çalışır. Sonra o rolle özdeşleşir. O rolü gerçekleştirmeye başlar ve o rolü oynamaya devam eder. Ona ne denilirse ona inanır çünkü. Okulda yaramaz damgasını yiyen bir çocuk yaramaz olduğuna inanır. Gerçekten öyle değilse bile ne yapsam olmayacak düşüncesiyle teslim olur. Kendisini var etmek için başka yollar denemeye çalışır. Ders çalışmak hariç. Oysa onun bir adı var, ona adıyla seslenmeliyiz. Sicilini bozmaya ve sınıfta yaftalayıp fişlemeye mahal verecek farklı ünvanlarla hitap etmemeliyiz. Elbette farklı davranış gösteren öğrencilerimiz olacaktır. Onların değerli olduğunu hissettirmeden olumlu davranışa adım atamayız. Onların değerli olduğunu hissettirecek birinci basamak daima ismiyle hitap etmek olmalıdır. İsmini söylerken de ses tonumuzda sevgi ve sıcaklığı her zaman hissettirmeliyiz. Sınıfımızda her öğrenci eşittir. Birine adıyla seslenirken diğerinin adını bilmemek adaletsizlik olur. İlk günlerde çok başarılı bir öğrencimizin adını çabuk öğrensek de hepsinin adını öğrenene kadar sınıftaki o birkaç öğrencinin de adını çok fazla kullanmamak gerekir. Sınıfındaki öğrencileri önemseyen öğretmenler isimleri de önemser ve ilk günden öğrenmeye başlarlar. Sınıf öğretmenlerin işi bu anlamda daha kolay. Okul açılmadan önce fotoğraflı sınıfların albümünü oluşturup üzerinde çalışmak gerekir. İsim kartları hazırlayarak öğrencilerin yakalarını iliştirmeliyiz ya da sırasını yapıştırmalıyız. Bu öğretmenin işini kolaylaştırabilir. 2. Grup ile çalışmak isterler. Birincisi, yani bir öğrenciyi tanımak için, öğrenciyi tanımak ve anlamak için Hüseyin Akar Bey, eğitimci yazar, bir eğitimci öğrencisini adıyla hitap edebilmelidir diyor. Bu ad o çocukta ünsiyet, adiyet oluşturur, kendi kimliğini ortaya çıkartır, bunu ifade etmeye çalışıyor. İkincisi, grup ile çalışmak isterler. Yani çocukları mümkün mertebe tanıyabilmek adına onları grup çalışması, küme çalışması yapmak gerekir diyor. Bakalım ne diyor burada? İkincisi, grup ile çalışmak isterler çocuklar. Dolayısıyla öğretmenler de bu grupla çalışmaya imkan sağlamalıdır. Grup çalışması yıllardır eğitimde denenmiş, çocuğun sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi konusunda tartışmasız üstünlüğü ispatlamıştır. Okullar yalnızca bilgi veren, bunları ezberleten kurum olmak yerine çağın ihtiyaçlarına göre yeni hedefler belirleyen ve bu hedeflere uygun çalışmalar yapan modern kurumlar olmalıdır. Öğrencilere işbirliğini önemseyen, birlikte yaşama kültürünü geliştiren davranışlar kazandırmalıdır. Derslerde grup çalışmalarının yapılması bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Öğrenciler böylelikle toplumun bir parçası olduğunu kavrayacak, aynı zamanda yardımlaşmanın önemini anlayacaklardır. Tüm öğrenciler grup içerisinde çalışmak ister. Bunun biz öğretmenlerin işlerini kolaylaştırdığını ve büyük kazanımlar elde ettiğimizi de daha önceden anlatmıştık. Bizler için büyük kazanç sağlayan grup çalışmasını her sınıfta ve her yaş grubunda birlikte çalıştığımız öğrencilerle birlikte yapmalıyız. Ve gerçekten de her yaş grubundaki öğrenciler birlikte çalışmaktan hoşlanırlar ve bunlardan keyif alırlar. Grup çalışması sosyal ilişkilerin ve öğrencilerin kendine olan güveninin artmasına neden olur. Düşüncelerini paylaştıkça ve yeni fikirler edindikçe daha sosyal ve iletişimi güçlü bireyler olarak yetişirler. Sosyalleşen bireyler de mutlu ve dışa dönük olurlar. Birlikte hareket edebilmenin gerekliliğini ortaya koyar. Toplum içinde daha uyumlu yaşamayı öğrenirler. Aynı zamanda grup çalışması öğrenciye ve ekip arkadaşlarına güven, aidiyet ve bağlılık duygusunu kazandırır. Bu da motivasyonlarını ve yine insan ilişkilerindeki gücünü artırdığı için grup içinde çalışmaya çok istekli olurlar. Farklı düşüncelere saygı duymayı, farklı bakış açılarına açık olabilmeyi öğrenirler. Farklılıklarımızın bizi biz yapan unsurlar olduğunu grup çalışmasıyla öğrenirler. Takım çalışması tüm insanlara daha hoşgörülü yaklaşımlarını sağlar. Dinlemeyi ve anlayış göstermeyi öğretir. Bu da insan ilişkilerindeki başarılarının gelişmesine neden olur. Grup çalışması tatlı bir rekabet duygusu ve hırs kazandırır. Daha çok çalışmalarına ve kişisel gelişimlerine yardımcı olur. Başarı odaklı bir birey olmalarını ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlar. Öğrencileri etkili ve aktif kıldığı için de okula ve derse karşı ilgiyi de artırır. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, gerçekten kubaşık öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve grup çalışmasıyla öğretme gibi unsurlar oldukça önemli. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bireyde özgüven artırabildiği gibi farklı bakış açılarını geliştirir. Farklı duygulara, fikirlere saygı göstermeyi öğrenir ve birlikte iş yapabilmenin mutluluğunu yaşar. Bu da çocuğun sosyalleşmesini sağlayacaktır. Duygusal gelişimine katkı sunacaktır. Aslında hayat başarısı için en önemli nokta burasıdır. İşbirliğine dayalı öğrenme 21. yüzyıl becerileri içerisinde şöyle anlatılır. 21. yüzyıl becerileri içerisinde biliyorsunuz bir öğrencide sahip olması gereken 5 beceri sıralanırken birincisi iletişim becerisi, ikincisi ekipçe iş görebilme, takımcı iş görebilme becerisi, üçüncüsü üretkenlik becerisi, dördüncüsü eleştirel düşünme becerisi, beşincisi de kültürünü tanıma ve kültürünle var olma becerisi olarak tanımlanır. Bu beceri, yani birlikte iş görebilme, iş yapabilme becerisini geliştirecek çalışmaları okulda ancak grup çalışması imkan sağlayarak yapabilmemiz mümkündür. Dolayısıyla eğitimcilerin buna biraz daha dikkat etmesi gerekir. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Sınıf düzenini sıklıkla değiştirmek esas olmalıdır. Küme çalışmalarını yatkın hale getirecek çalışmalar yapabiliriz. Evet, üçüncü öğrenci tanımak için gereken unsurlardan akıllı öğrenme ortamlarını ders yapmak isterler çocuklar. Çocuklar isteklerine göre de öğretmenler o ortamı dizayn etmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, çocuklarınızı kendi bulunduğunuz zamana değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin diyor. Bizler bugünden daha çok yarına odaklanmalıyız. Öğrencilerimizi onların yaşayacağı zamanı iyi okuyup ona göre hazırlamalıyız. Öğrenciler bugünkü teknolojiyi kullanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dahil olurlarsa daha iyi odaklanırlar. Teknolojiyi kullandıklarında öğrenciler her zaman çok büyük öğrenme heyecanı duyarlar. Çalışmaları daha iyi ve kolay yaparlar. Ayrıca sosyal medyayı daha etkili kullanma bilinci verilmelidir. Video, Facebook, Twitter, Instagram ve benzerlerinin etkin olduğu dijital bir çağda yaşamaktayız. Bunların tümü genç öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası oldu artık. Kaçınılmaz. Bunları yararlı bir şekilde kullanmak için eğitimler verilmelidir. Onlar teknolojiyi daha etkili kullanabiliyorlar. Bu yolla daha kolay öğrenebiliyorlar. Bu alandaki kavramları ve fikirleri daha açık bir şekilde anlayabiliyor ve öğrenme coşkusunu yaşayabiliyorlar. Biz öğretmenler bu öğretme coşkusunu oluşturmak için onların istediği teknolojik altyapıyla akıllı öğrenme ortamlarını kesinlikle hazırlamalıyız. Yine bir çocuk proje tabanlı öğrenmek ister. Dolayısıyla ders kitaplarından elbette dersler işlenmelidir. Kitaplardaki ve internetteki bilgiler yerinde duruyor. O bilgilere her öğrenci kolaylıkla ulaşabiliyor. Üzerinde çalıştığımız her temayı öğretmek ve öğretmekten çok o bilgiyi farklı yerlere taşımak ve ilişkilendirmek daha önemlidir. Bu ilişkilendirmek öğrenme heyecanını oluşturur ve bu bilgiler hayatımızda işimize yarayacağı mesajı verilmiş olur. Her öğrenme özünde bir ilişkiye dayanmalıdır. Daha çok elimizdeki bilgi ile dış dünya arasında ilişkiler kurulmaya çalışılıyor. Örneğin, ortaokulda öğrenciler drama ile kurtuluş mücadelesini işliyorlardı. mandacı rolünü oynayan bir öğrenciye sorduğumuzda neden bu roldesin ve çok ciddi kaptırmışsın kendini. Mandacılar da tarihte kaldı. Bu tutumda olanları şimdi de görebilir miyiz ki? Sınıf çok dikkat kesildi. Mandacı rolde oynayan öğrenci, bu dönemin mandacılar yok olur mu? Bu dönemde de 15 Temmuz darbecileri var ya öğretmenim. Biz bu mücadeleyi iyi işler ve içselleştirirsek bir daha 15 Temmuz'da yaşamayız diyiverdi. Bunun üzerine sınıfı bir öğrenme heyecanı kapladı. Her öğrendiği bilgiyi özümsetebilmek için bu olayın günümüzde nasıl bir ilişkisi olabilir sorusu ile bağ kurulur. İlişkilendirilirse çocukta öğrenme heyecanı artar ve dolayısıyla sürekli gelişir. Aslında bu sorular öğrencileri daha geniş düşünmeye iter. Geçmişi gelecekle ilişkilendirir ve ikisini aslında birbirine ne kadar yakından bağlı olduğunu fark etmemizi sağlar. Konuyu öğrencilerin hayatlarıyla ilişkilendirirseniz o konuyu anlamak daha kolay olur. Öğrendiği bilgiyi ders kitaplarının ötesine taşırsak bu öğrencilerin daha çok ilgisini çeker. Kitap zaten her öğrencinin elinin altında, onu okuyabilirler. Eğer biz öğrencilerimize başka konulara açılan ve onları düşünmeye iten projeler verirsek bunlar bilgiyi anlamalarına yardımcı olur. Bir öğrencinin çok daha iyi öğrenmesini sağlayan gerçek hayatın ikilemleriyle etkileşime geçmek ve onları nasıl çözeceğini öğrenme imkanı kazanmaktır. Ayrıca özgün ve özel projeler de iyi öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Kolay değil, zorlayıcı olan, öğrencinin öğrenme gücünü test etmeyi sağlayan ve beynini harekete geçiren projeler çok daha ilgi çekici oluyor. Böylece büyüdüğünde ve iş hayatında benzer problemlerle baş etmek daha kolay bir hale gelebilir. Öğrencilerin hiçbir zaman unutamayacağı kadar iyi öğrendikleri sınıfta en ilginç olanlardır. Ders, proje tabanlı işlendiği zaman ilginç hale gelebilir. Proje tabanlı öğrenme, keşfetmeyi güdülediği için öğrenen üzerinde etkili olur. Bu yüzden proje yaparak öğrenen biri konuyu sadece ders kitabından okuyarak veya sadece öğretmenden dinleyerek öğrenenden çok daha iyi hatırlarlar. Evet, proje tabanlı öğrenme öğrencide keşfetmeyi artırır ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar ve proje tabanlı öğrenme sağlayan bir kişiyi, öğrenci daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdiği için diğer bilgilerle birlikte yeni şeyler ortaya koyabilme, üretebilme becerisi de artacaktır kıymetli dostlar. Evet, mesleğini çok seven öğretmeni sınıfta görmek isterler çocuklar. Hasan-ı Basri Hazretleri der ki, çocuğunda sevmediğin bir davranış görüyorsan o senin arzu ettiğindir, kendini düzelt diyerek tam biz öğretmenlere seslenmektedir. Öğrencilerimiz bizim aynamız, bizim yansımamızdır. Coşkulu bir öğretmenin öğrencileri de coşkulu olurlar. Öğrencilerde öğrenme coşkusu yoksa öğretmen aslında kendini gözden geçirmelidir. Öğrencilerin ilgisini çekmek, sürekli motivasyonlarını canlı tutmak oldukça zor olabilir. Öğretmen sıradan bir ders işliyorsa monotonluktan kurtulamaz. Sınıfta da öğrenme arzusunu canlı tutamaz. Öğrenciler dağınık, derse karşı ilgisiz olabilir veya öğretmen onların dikkatini toplayabilmekte zorlanıyor olabilirler. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme konusundaki coşkusunu her zaman hissetmelidir. Bu bağlamda davranışlarını her öğretmen mutlaka tekrar tekrar gözden geçirmelidir. Sınıfa girerken mabede girer gibi girmelidir. Eğer bir öğretmen sınıfa Allah canımı alsın edasıyla girerse öğretmenlik yapmak istemediği bir meslekmiş gibi görünür. Öğrenciler de sınıfta coşkusuz ve isteksiz olur ve negatif enerjiyle karşılık verirler. Eğer gerçekten orada ve onlarla olmaktan keyif aldığını yansıtırsa öğrenciler de aynı, hatta daha fazlası bir coşku ile karşılık verirler ve o ders çok verimli ve eğlenceli geçer. İnsan sevdiği meslekte başarılı olur. Başarılı olduğu meslekte güzel paralar kazanır diyor bir düşünür. Mesleğimizi severek yaptığımızda Allah'ın bize güzel kapılar açacağına her zaman inanmak gerekir. Evet, çocuklar sınıfta çiçek olmayı değil, hareketli olmayı isterler. Öğrenci aktif olduğu sürece etkili ve zinde olur. Öğrenme kanalları da açık oluyor. Önceden öğretmenler, haydi bakalım çiçek olun diyerek yavruları dakikalarca put gibi sessizce yerinde otururlardı. bu sessizliği sağlayınca iyi öğrendiğini mi düşünüyordu acaba? Oysa ki ilgi oluşturmak ve hareket öğrenmenin kapısıdır. Bir gün okula Marif müfettişleri gelmişler ve sınıflara girmişlerdi. Benim sınıfıma da yaşça bir müfettiş girmişti. Selamladıktan sonra arka sıraya geçti, oturdu. Ben de sınıfın diğer köşesine oturdum. Çok şaşırdığını anlamıştım. Öğrenciler grup çalışması yapıyorlardı. Kimi gruplar yerinde oturarak, kimi gruplar da ayakta çalışıyorlar. Tartışarak görevlerini yapıyorlardı. Arı kovanı gibi olan sınıfta ben de ara sıra kalkıp aralarına dolaşıp onlara rehberlik yapmaya çalışıyordum. Müfettişin morali çok bozuk gözüküyordu. Soru da soracağını bekliyordum ama hiç soru sormadan dersin sonunda kalktı, diğer müfettişlerin oturduğu odaya doğru yürüdü. Ben de değerlendirme yapacağını düşünerek bir adım arkasından yürüdüm. Odaya varıp kapıdan girer girmez, "Bu mu mucize öğretmen? Sınıfında kimin çalıp kimin oynadığı belli değil." diyerek bağırarak konuştu. Benim arkadan geldiğimi fark etmemiş, diğer müfettişler beni karşıdan görünce işaret ettiler. O da, "Hocam yalan mı? Bu nasıl sınıf?" dedi. Ben sınıfı savunma gereği duymadım bile. Bir ders sonra daha genç müfettiş, "Hocam ben de sınıfınızı merak ediyorum. Beraber girebilir miyiz?" dedi. Bir ders sınıfta kalmıştı. Dersin bitimine 10 dakika kala öğrencilerden müsaade isteyerek derse kendisinin devam etmek istediğini söyledi. Öğrencilerle sohbet etti. Diğer teneffüste beraber sohbet ettik. Sınıfı fark etmişti. Müfettişle yanına gidince bu seviyeye nasıl ulaştığımızı anlatma fırsatı da vermişlerdi. İki farklı anlayışa aynı günde şahit olmuştum, diyor Hüseyin Akar, eğitimci yazar. Evet, çocuklar konuyla ilgili resimleri, afişleri de görmek isterler sınıfında. Dersler görsel olduğu zaman öğrencilerin ilgisi daha da artmaktadır. Konuyla ilgili sunumlar da genellikle etkili olmakta ama dersin tamamını sunumla işlemek dersi sıkıcı olmaktan kurtarır. Dersin tamamını sunumla işlemek dersi sıkıcı yapacaktır. Genellikle resimler, afişler, hazırlanmış panolar öğrencilerin dikkatini çok iyi çekmektedir artık. Öğrenciler görsellerle ders işlemesini çok severler. Bu görseller öğrencilerle birlikte hazırlanırsa daha da etkili olduğunu her zaman görüyoruz. Hazırlanan bu görseller sınıfa asıldığında sürekli görüldüğünden konuların tekrar edilmesini ve öğrenilen bilgilerin hatırlanmasını da sağlayacaktır. Zaman zaman bu görsellere dönüş yapılıp üzerinde haftalık ve aylık tekrarlar yapılarak öğrenmeyi kolaylaştırmak mümkündür. Öğrenciler karar alma süreçlerinde de birlikte olmak isterler ve karar alma süreçlerinde bulunmak isterler. Öğrenciler öğrenme sürecinin sorumluluğunu almak, öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili alınan kararlarda ve yapılan öz düzenlemelerde bulunmak isterler. Ödevlerin, projelerin seçimleri hakkına sahip olmaları, onların görüşlerinin alınması öğrencilerin ilgisini artıracaktır. Öğrencilere seçme hakkı vermek, öğrencilerin ilgisini ve gücünü kullanmasını sağlar ve onlara bir projenin olması istediği gibi olması özgürlüğünü verir. Sevdiği her şeyi yaparsa daha fazla odaklanmasını ve okuldan daha çok zevk almasını sağlar. Proje ve ödev konularını içeren seçenekli liste hazırlanabilir. Öğrenciler kendi düzeylerine ve ilgilerine göre bu listeden seçim yapabilirler. Bir başka yönden de daha ileri ya da daha geri olan öğrenciler için esnek hale gelebilirler. Sınıfta fen bilgisi dersinde ödev dağıtıyordum. Sınıfımda zor diye tabir ettiğimiz bir öğrencim piller ile ilgili ödev almak istediğini ısrarla söylemişti. Elektriğe ve pillere karşı büyük ilgi duyuyormuş. Seve seve onun istediği ödevi verdim. Hazırlanmasında da biraz yardım ettim. Zor bir konu olmasına rağmen sınıfı etkileyecek şekilde sunum yaptı. O ayın örnek ödev hazırlayan öğrencisi seçilmişti. Dolayısıyla her öğrenci yeter ki ilgisinin olduğu ve ilgi çeken bir konu olsun, kesinlikle ilgi uyandırılan ve ilgiyle yapılan bir işte hiçbir öğrencinin geri kaldığını görmüyoruz. Ve her öğrenci farklı olduğunun bilinmesini ister. Her bir birey farklıdır. Bir eğitimci de o farklılıkları bilmelidir. Öğrenciler cesaretlendirdikleri zaman fikirlerini rahat rahat dile getirebilirler. Onlar neyi öğrenmek ve nasıl öğrenmek istediklerini açık yürekli açıklayabilmektedirler zaten. Yoksa öğrencilerimizin ne öğrenmek istediklerini asla bilemeyiz. Öğretmenler yeteneklerine güvendiklerini öğrencilere gösterirlerse, onlara dostça ve iyi bir ruh haliyle yaklaşırlarsa, yapamadığımız şeyleri yapma konusunda kendilerini daha becerikli hissederler. Öğrenciler, öğretmenleriyle dostane bir birliktelik ya da öğrenme arkadaşı oluşturduklarında daha iyi öğrenirler. Öğrenciler, kendilerine sadece öğrenci gibi davranılmasını istemezler. Öğretmenler, onları öğrenme arkadaşı gibi görmelidir. Aynı zamanda kendilerinin de öğrencilerinden çok şey öğrenebileceklerini bilmelidirler. Öğretmenler empatik davranmalı ya da öğrencisinin her durumuyla hemhal olmalı, onları onların gözüyle görmeyi unutmamalıdırlar. Öğrenciler kendileriyle gerçekten bağ kuran ve onlara büyük bir ailenin ferdi olduğunu hissettiren öğretmenlerin derslerine çok ilgi duyarlar. Öğretmenler bir çocuğun ya da ergenin zihninin nasıl çalıştığını, onun gelişim dönemlerini çok iyi bilmelidir. Öğrencilerinin dönemlerini iyi bilen eğitimci, öğrencilerle olağanüstü bir iletişim ve bağ kurabilirler. Sınıftaki her bir öğrencinin birbirlerinden çok farklı olduğunu da bilmelidir. Her çocuk ayrı bir kitaptır. Onları iyi okumak gerekir. Öğrenciler aşağılanmadığı ve aşırı eleştirilmediği bir ortamda kendilerini rahat hissederler. Kendini rahat hissedenler ise soru sormak ya da yardım istemek için ellerini kaldırma cesareti gösterirler. Ve öğretmen derste çeşitlilik oluşturmalı. Çünkü öğrenciler de derste çeşitlilik isterler. Bir dersi tek bir aktivasyonla, yani tek bir etkinlikle bitirmek ve aynı dersi hep aynı teknikle işlemek kesinlikle doğru değildir. Dersteki çeşitlilik, zenginlik, öğrencilerin konuya daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Her dersin işleyiş kokteylini, fikrini oluşturmak gerekir. Sadece ders işlerken değil, yemek yerken ya da başka şeyler yaparken de aslında bu böyledir. Sürekli aynı yemeği yemek bir süre sonra hepimizde iştahsızlığa neden olmaz mı? Öğrenme ortamları da işte böyle zengin olmalıdır ve zenginleştirilmelidir. Eğlenceli deneyler yapmak, deneylerle öğrencileri düşündürmek, dramayı etkin kullanmak, gözlemlerle ve gezilerle ders işlemek, dersi oyunlaştırmak, öğrenme ortamını zenginleştirmektir. Bu ortamlar öğrenmeyi de aktif hale getirir. Öğrencilerimizin öğrendiklerini unutmamalarını sağlar. Görsel ve işitsel araç ve gereçler öğrenmeyi tek düzelikten çıkarır. Elbette bunun yanında duygu katılması da derse çeşitlilik sağlar. Öğretmenlerin espri yapmaları ve öğrencilerin de zaman zaman espri yapmalarına fırsat vermeleri dersin etkili ve eğlenceli hale gelmesini sağlar. Sınıf içi grup oyunları da ders eğlencesini artırır. Örneğin dersin sonunda golf veya benzeri bir topu sınıfa getirerek oynadığımız "Duydum ki" oyunundan her öğrenci keyif almıştır. Topu eline alan öğrenci o gün o derste öğrendiği bilgileri tekrarlar. "Duydum ki" Türkiye'nin başkenti Ankara'ymış. "Duydum ki" Ankara İç Anadolu bölgesindeymiş gibi eline top alan herhangi bir öğrenci "Duydum ki" diyerek kurduğu her bir cümle dersin tekrarını sağlarken aynı zamanda dersin oyunlaştırılmasını ve eğlence hale getirilmesine katkı sunar. Her öğrenci birey olarak, kişi olarak görülmek isterler. İstanbul'daki liselerde çalışan öğretmenlere seminer esnasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi okuyan bir öğrencim de seminere katılmıştı. Seminerin sonunda öğretmen arkadaşlardan sorular alıyordum. Bir arkadaş öyle bir soru sordu ki, "Öğrencilerimizin sizin en çok hangi yönünüzü sevdiklerinizi düşünüyorsunuz?" dedi. Ben de hemen cevabı hazırladım ve fedakarlığımı cevabını verecekken aklıma geldi. "Bu sorunun cevabını isterseniz sizin aranızda olan öğrencilerimizden dinleyelim. O isterse sahneye gelip bu sorunun cevabını verebilir" dedim. O da kabul etti. Sahneye gelerek birkaç yıldır benimle görüşmediğini, bu vesileyle görüşmesinin mutluluk verdiğini ifade ettikten sonra "Benim ve arkadaşlarımın ortak görüşü olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman bir araya geldiğimizde arkadaşlarımla konuşur, tartışırız. Buna göre öğretmenimiz her birimize birinci sınıftan beri birey olduğumuz hep hissettirdi ve bize büyük değer verdi. Hatta bizden müsaade almadan öğretmen masasına bile oturmazdı. Bu özelliğini hiç unutamıyoruz. Bu özelliğini de çok beğeniyorduk" demesiyle salondan büyük bir alkış tufanı koptu. Oysa ben fedakarlığımdan ve onlara verdiğim büyük emekten bahsedecek diye düşünürken o kendilerini biri olarak görmem ve yanımda hep değer gördüklerimden bahsetmişti. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu olay yaşandığında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin Ada Öğretmenler Seminerinde bu gerçekleşti. Biz eğitimci yazar Hüseyin Akar Beyefendi'yi Ada Öğretmenlerin Eğitimi Seminerine davet ettiğimiz İGEDOR olarak bu olay orada cereyan etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi okuyan hanımefendi kız orada seminerdeydi. Nitekim böyle bir soru sorulunca, yani sizin için hangi yönünüz sizin ön plana çıkmanızı sağlıyor, yani öğrencilerimizin sizin en çok hangi yönünüzü sevdiklerini düşünüyorsunuz sorusu karşısında bir an Hüseyin Akar Beyefendi salonda bulunan ve tıp fakültesi okuyan öğrencisini sahneye davet etti. İsterseniz bu soruya kendisinin cevap vermesi isteyelim dediğinde, işte o zaman bu hanımefendi öyle cevap vermişti ve demişti ki hep bize birey olduğumuzu hissettirdi, bize büyük değer verdi, hatta bizden müsaade almadan öğretmen masasına bile oturmazdı, bu özelliğini hiç unutamıyoruz ifadesini kullanmıştı. Yani biz de İGEDOR olarak biz bir olaya şahit olmuştuk o zaman, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bir öğretmenin fark atmasına neden olacak 12. şart bayağı uzundu, birlikte paylaştık. 13. şartta veli ile iyi iletişim kurmak ve işbirliği olarak açıklamış Hüseyin Akar Beyefendi, eğitimci yazar. Ve gerçekten de iletişim ustası olmak günümüzde artık elzem haline gelmiştir. Veliyi anlayabilmek, öğretmeni anlayabilmek, öğrenciyi anlayabilmek, çevreyi anlayabilmek, yani herkesin birbirini anlayabilmesi için iletişim ustası olma noktasında becerilerimizi geliştirmek gerekiyor. Nitekim 21. yüzyıl becerileri içerisinde de en önemli beceri iletişim ustası olmak. Geçtiğimiz yıllarda bu lazım değil miydi, elzem değil miydi? Daha önceki yüzyıllarda iletişim iyi bir, yani iletişim becerisi hayat başarısıyla anlamlı değil miydi? Evet, o zaman da iletişim becerisi önemliydi. İletişim becerisi iyi olanlar öne çıkıyordu. Hayatta iyi bir performans gösteriyorlardı, doğru. Ama günümüzde artık bu daha elzem hale gelmiştir. Çünkü iyi bir iletişim aile birliğinden tutun okuldaki veya fabrikadaki, iş yerindeki başarımıza yansıyacak bir durum haline gelmiştir. Dolayısıyla okullarda da bir öğretmenin başarılı olabilmesi için velisiyle iyi bir iletişim kurmalı ve veliyle iletişim kurmalı ve işbirliği sağlamalıdır diye başlık atmış 13. şart olarak. Biz de kısaca bu başlığı paylaşalım ve sonra da inşallah Eğitim Dünyası programımızı bitirelim. Evet, veliyle iyi iletişim kurmak ve iyi işbirliği yapmak. Velileri anlayabilmek, onlarla ilişki kurabilmek başarılı bir öğretmenin en önemli şartıdır. Bir araştırmaya göre insanların başarısına %12 oranında bilgileri, %88 oranında ise insanlarla ilişkilerinin etkili olduğunu okumuştum. Biz öğretmenler velilerle iletişim kurabilmenin yolunu bulmalıyız. Elbette iletişim tek taraflı olamaz. Her zaman olduğu gibi veli iletişiminde de ilk ele almamız gereken kendimizin davranışları olmalıdır. Kendi iç dünyamızı, duygularımızı, iletişimde aksayan yönleri tekrar gözden geçirmeliyiz. Bizler bu arada yaşamayı bilir, iyi bir iletişim kurabilirsek başarı kaçınılmaz olmaktadır. Velilerle iletişimde sözü güzel söylemek gerektiği gibi vücut dilini de iyi kullanmak oldukça önemlidir. Samimi ve iyi niyetli olduktan sonra bu niyetimiz beden dilimizde de yansıyacaktır. Kısacası ilişkinin özünde samimiyet yatmalıdır. Öğrencilerle olduğu gibi velilerimizde de kusurlara, eksikliklere değil, güzelliklere odaklanmalıyız. Onları anlayabilmek ve onlarla hemhal olmak gerekir. Hemhal olmak, empatik davranmak. Veli gibi olmak, onun gibi düşünmek değil, öğretmenken onun yerine düşünmektir. Öğretmenken veli olabilmek ve veliyi anlayabilme becerisidir. İşte bu beceriye sahip olmak büyük başarı getirir. Ve bunun için de velilerle ilişkiler geliştirmek ve işbirliği yapabilmek için hem veli hem de öğretmen arasındaki şu 5 maddeyi her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Birinci madde, karşılıklı güven olmalıdır. Yani veli öğretmenine, öğretmen de velisine her zaman güvenmelidir. İkinci madde, ortak değerlerde buluşulmalı, ortak dil kullanmalıyız. Öğretmen ve veli aynı dili kullanabilmeli çocuk eğitiminde. Üçüncüsü, paydaş olduğumuzu unutmamalıyız. Dördüncüsü, gerçekçi olmalıyız. Ve beşincisi, ana hedefimiz çocuğu hayata hazırlamak olmalıdır. İşte veli iletişiminde de 5 tane maddeden bahsediyor eğitimci yazar Hüseyin Akar beyefendi. Karşılıklı güven oluşturmak, öğretmen veliye, veli öğretmene kesinlikle güven duymalıdır. 2. madde ortak değerleri de buluşmalı ve ortak dili kullanmalı. 3.'sü paydaş olduğumuzu unutmamalıyız. Birçok öğretmen için aile denetleyici rolü üstlenmiş durumdadır. Aile denetleyici rolünden sıyrılıp eğitim sürecine dahil edilerek paydaş rolüne geçmelidir. 4.'sü gerçekçi olunmalı. Her aile çocuğunu en iyi olarak görmek ve göstermek eğilimde olduğu için çocuğunun var olan problemlerini kabullenmek istemezler. Çocuklardaki var olan problemleri de karşılıklı bir şekilde, güzel bir şekilde masaya yatırıp üzerinde çözüm yollarıyla birlikte düşünmek esas olmalıdır. Çocuğa fayda sağlayacaksa eğer, işte o zaman gerçekçi olmak esastır. 5. Ana hedefimiz hem öğretmen için hem de çocuk için ana hedef her zaman çocuğu hayata hazırlamak olmalıdır. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün yine Sınıfta Devrim kitabından paylaştık. Eğitimci yazar Hüseyin Akar beyefendinin kaleme aldığı, Tüzdev yayınlarından şu anda satışa sunulan, mavihoroz.com'dan da satın alabileceğiniz, eğitimcilerin ve ailelerin okuyabileceği güzel bir kitap olduğunu düşündüğümüz Sınıfta Devrim kitabından fark atan bir eğitimci olabilmenin sırlarını sizinle paylaşmış olduk kıymetli dostlar. Dolayısıyla bu kitaptan paylaşımda bulunduk ve 12. ve 13. şartı okuduk. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında diğer şartları okumak ve paylaşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.